gerekiyor.
Şimdi insanlar bilgi ediniyorlar, bilgi kazanıyorlar. Yani Homo sapiens bilgisiz olarak ama bilgiye yetenekli olarak doğuyor. Kavramlara yetenekli olarak doğuyor ama kavramsız olarak doğuyor. Ve bilgi dediğimiz şey bu kavramlarla ilgili. Bunu baştan kabul edersek, isterse varsayım gibi görünsün. O zaman bilginin kavramlarla ilgisi olduğunu kabul edersek, bu kavramlar bilgide ne durumdalar? Ya da kavramlarla bilginin ilgisi nedir? Onu düşünmemiz gerekiyor. Yani örneğin fizikte herhangi bir formülü aldığımız zaman, o formülün kavramlar arasında bağıntı olduğunu gördüğümüz zaman oradan şey çıkarabilir miyiz? Bilim kavramların bağıntılarıyla ilgilenir diye bir çıkarsama yapabilir miyiz? Belki yapabiliriz. Çünkü sadece kavramların bağıntılarıyla ilgili, yani bilimin örneğin fizikte şey var, bir bilim olarak fizikte kavram bağıntıları var ama geometride şeylerin ilişkileri var, aksiyon ilişkileri var, aksiyon bağıntıları var gibi görünüyor ve o zaman biyolojide sınıflandırmalar var, bölümlemeler var, değil mi? Orada kavram bağıntıları başka biçimlere giriyor ama yine bağıntı aslında. Şu karakterleri olan hayvanlar ya da canlılar şu sınıflardadır falan şeklinde. Biyoloji o da bir kavram bağıntısı bilimi ve onların genel olarak o zaman kavramlarla ilgili bir şey var. Bilimin içeriği kavramlarla ilgili diyebiliriz. Ve diyalektik burada karşımıza çıkacak. Şimdi yine diyalektiğe gelmeden önce bu kavram bağıntılarından çıkarabileceğimiz bir şey, bu bağıntıların ister geometrideki aksiyomatik bağıntılar olsun ya da aksiyomatik sentezler olsun ya da başka bilimlerdeki kavram bağıntıları, kavram ilişkileri olsun, bunlar, bu bağıntılar nesnel. Yani ben onları yapmıyorum, ben onları keşfediyorum, buluyorum ama onlar kendilerinde varlar gibi bir sonuç çıkıyor. Bilimin içeriğinin nesnel olduğunu söyleme eğilimindeyiz burada. Yani o kavramlar benim kavramlarım olmasına karşın, çünkü hepsi benim bilincimde olan şeyler, aynı zamanda da o kavramlar realiteyi anlatıyorlar. Yani o kavramları öyle bağıntılayan benim keyfi, istencim, özencim değil. Ben öyle bağlantılamıyorum onları. Kavramlar kendi kendilerine bağlantılıyorlar. Ben ne yaparsam yapayım, fizikteki formülleri değiştiremem. Belki yanlış bağlantı kurmuşumdur. O zaman düzeltme zorunluluğum var. Yani onu düzelteceğim. Yeter ki kendi yanlışımı göreyim. Yanlışlık bana ait şeye değil. Kavramların nesnelliğine değil. Yani kavramların nesnelliğinin onu düşünebilirsek bu felsefe için çok muazzam bir başlangıç olacak. Yani doğru ve yararlı bir başlangıç olacak. Kavramların nesnelliği. O şimdi yine daha şey yapalım, sıyırarak gidelim. Yani çok fazla ayrıntılardan geçmeden. Yöntem gerekli mi? Feyerabend diye birisi yöntem gereksiz diyor. Ve bütün bilim yöntemsiz olarak çalıştı falan diyor. Ve doğru, yani Galileo ya da Kepler ya da Ulu Bey, bunlar gökbilim çalışmalarında şey yapmadılar. Şu ya da bu yöntemi adını verdikleri, adını koydukları bir yöntem kullanmadılar. Ama bu onların keyfi olarak bağıntılar kurdukları, ölçümlerini, hesaplamalarını falan canlıları istediği gibi yaptıkları anlamına gelmiyor. Onlar da nesnel kavramların ya da belirlenimlerin varlığını kabul ettiler ve bilimin nesnelliğinin dışına çıkmadılar. Yani bilimde bir nesnellik varsa o zaman konu bu bilimin kavramların nesnelliği. Yani bilimin kavramlarla ilgilendiğini biliyoruz ve belki de bu o kadar kolay gelmeyecek. Bilim kavramlarla ilgileniyor demek. Çünkü insanlar felsefeye genellikle bütün bir eğitim süreçlerinin ön yargısının birikimiyle başlıyorlar ve onlar kavramları soyut ve realite ilgisiz şeyler olarak düşünüyorlar. O yüzden kavramların realite ile ilişkisine de düşünmek gerekir. Yani çünkü realiteyi incelemek için kavramları kullanma ya da kavramları inceleme gibi bir şeyimiz var. Yaklaşımımız var bilimlerde ve tabii ki felsefede ya da genel olarak bilgide. Aslında bu yüzden işte Kant'ı iyi bilmek, yani ortalama biçimde iyi bilmek, özünü bilmek işimize yarayacak bu noktada. Çünkü Kant'ta şeyi görebiliyoruz, kavram ve realite arasındaki ilişki konusunda ya da kavram ve deneyim arasındaki ilişki konusunda bir soru ortaya getiriyor. Yanlış bir çözüm çıkmasına karşın Kant'ın, yani Hegel'den farklı bir çözüm çıkmasına karşın Kant'ın kavramların realiteyle ilişkisi konusunda şey var, uyandırıcı bir yanı var. Aslında görgücülerin de öyle. Şimdi o problemin olumlu çözümü zor olduğu için insanların çoğu kuşkuculuğa ve görgücülüğe sığınıyorlar ama deneyim, genel olarak deneyim dediğimiz şey bu kavramlar tarafından belirleniyor, biçimlendiriliyor ve Kant'ın şeyi bu. Diye biçimden ayrımı bu. O yüzden deneyim denen şey aynı zamanda realite diyebileceğimiz bir şey olduğu için kavramın realite ile ilişkisini düşünmemiz önemli. Kavram bir bizim öznel kavramımız. Herkes, insan düşünen bir varlık. Düşünen hayvan demeyin, insan hayvan değil. Aristoteles bile söylemiş olsa o insana yakışmayan bir şey. İnsan hayvan değil, yani tim doğanın üstünde olan bir şey ve insan düşünen bir varlık demek daha iyi. Aristoteles'ten onun düzeltmesini istiyoruz. Geç de olsa. O zaman insanın düşünceleri, kavramları ve realitenin kavramları ya da düşünceleri dersek, realitenin düşüncelerinden söz ettiğimiz zaman saçma görünüyor. Çünkü realite düşünmeyen bir şey olduğuna göre düşünme olamaz. Ama realitede belirlenimler var. Yani şimdi hiç kimse kuşkucu dışında hiç kimse kuvvetin örneğin ya da kütlenin ya da ivmenin ya da uzay ve zamanın yalnızca benim bilincime özgü, öznel belirlenimler olduğunu ve nesnel olarak uzayın olmadığını, nesnel olarak kütlenin, ivmenin, zamanın, zamanın ya da bu tür şeylerin olmadığını söylemeyecek. Ve o zaman eğer kavramların realitesini ya da nesnelliğini düşünebiliyorsak, bilgi nin olanağını hemen anlayabiliriz. Çünkü benim düşündüğüm uzay ve zaman ve nesnel uzay ve zaman aynı şey. Aynı şey olabilir mi? Eğer bu aynılık yoksa o zaman bilgi olanaksız. Eğer benim düşündüğüm uzay gerçek uzaydan ya da reel uzaydan ayrı bir şeyse o zaman o ikisi nasıl çakışacak, nasıl bir olacak, nasıl iletişimde olacak? O konuda şey kalacağım, boşlukta kalacağım ve benim bilgim realiteye ilgisiz olacak. Ya da özel kavram, real nesnel kavramla bir olmayacak ve o zaman da bilgiden söz edemeyeceğim. Çünkü nesnel kavram dediğim şey belki de benim kavramımdan bambaşka bir şey. O zaman çakışmayacak. Yani değiştir, mea dediğimiz zaman hepimiz bunun bir fizik yasası olduğunu biliyoruz ve diyoruz ki bu yasa benim bilincimin ürettiği öznel bir şey değil. Kant da bunun öznel olduğunu doğrulamak zorunda kalıyor ve fenomenin ötesine geçemiyor Kant'ta da. Fenomen de bilince ait olan şey. Ona tekrar girebiliriz ona. Ve değiştirmeye eğer yalnızca benim bilincime özgüyse, orada bulunuyorsa ve dışarıdaki P eleştirmeye eğer benim bilincimdekinden ayrı bir şey ise, ayrı bir töz ise o zaman bilme olanaksız olacak. Yani o şey, nasıl çevirirsem şunu kapayım. Evet, şöyle dursun. Şimdi orada kaldık, o öznel kavramların ve nesnel kavramların birliği. Bunların birliğini şey yapar mısın? Bir ara verebilir misin? Bir dakika, yani bu konserle de ilgili. Bizim toplantıdayım şu anda. Evet, çok kısa. Yarın alacağız.
İnsan neydi? Yani düşünsel bir üçlü var. Sosyobiyoloji, işi varlık.
Sen kaç tane?
Ben de alayım.
İnsanın tanımından. Sosyobiyoloji,
psikoloji.
Psikolojik davetiyesiz
girip
dolarsa
önce davetiyesiz
psikolojik üçlüğü var öyle bir şey varlık
bedava verir yani
düşünsel kendinden
sanırım öyle
alıp biz kendi aramızda dağıtmak durumunda
tabii yarın alacağız o yüzden yani onlar 60 tanesini dağıtacağız dağıtabiliriz dediler ben 60 tane yeter diye düşünüyorum bize ama yetmezse ne yapalım yani küçük salon. Dolayısıyla o zaman
dışarıda bir arkadaşımız elinde biletlerle oturmuş gelenlere benim.
Evet. Şimdi devam edelim. Bu yönteme geleceğiz.
Nesnel kavramlar bile nesnel kavramlar birliği.
Evet.
Hepimizde de aynı olmayabilir uzay ve zaman kavramı. Sizde farklıdır, bende farklıdır.
Şimdi ona dikkat edin.
Bilgi olmamış oluyor.
Ne?
Bilgi olmamış oluyor. Bilgi olmamış oluyor.
Evet yani. O zaman realitedeki tabii yani realitedeki farklı realitede tek bir biçimin olduğunu varsayalım. Uzayın real biçimi tek değişmiyor. Ama onu düşünen insanların bilinçlerindeki uzay kavramı türlü türlü ise o zaman yine bir uyumsuzluk olacak. Yani daha baştan aslında önemli olan şey o zaman şey çıkıyor ortaya. Yani bir homojenlik gerekiyor. Her insanın bilincine özgü bir şey olmamalı. Kavram olmamalı. Ama baktığımız zaman realiteye insanlara sorduğumuz zaman örneğin uzay nedir diye insanlara sorsak tek tek her biri değişik bir yanıt verecek ve heterojen bir şey ortaya çıkacak uzay. Herkes değişik düşünüyor. O zaman real kendinde uzay ya da nesnel uzay o düşüncelerden ayrı bir şey olmak zorunda zaten. Çünkü bütün o değişikliklere yanıt verecek türlü göstermiyor şey. Uzay real uzay. Şimdi bilginin olanağını yani olabilirliğini ya da olanağını araştırıyoruz, soruşturuyoruz ve burada bu zor gibi görünen ya da çok zor gibi görünen soruyu nasıl yanıtlayacağız? Yani Kant haklı gibi görünüyor. Benim uzay tasarımım ya da kavramım kendinde uzayla aynı olmak zorunda değil diyor. Aslında değil diyor. Dolayısıyla bilgimiz sınırlı. Yani kendinde şeylere, nümenlere, nümenonlara ulaşamayız. Yani onun dışında kendi öznellik alanımızın içinde bilgilerle uğraşabiliriz falan diyor. Ama şeye dikkat edelim. Daha sonra bunu fark edeceksiniz. Kant'ın bilim dediği şey realiteyle ilgisiz ya da gerçekle ilgisiz bir bilim. Çünkü bilim, Kant'ın bilim dediği bilim nümenlerle ilgili değil. Fenomenlerle ilgili, yani öznerle ilgili, öznel olanlarla. Yani o bilim, Kant'ın bilim dediği şey, tamamen şey, bilincin kendi içerisinde sınırlı bir bilim. Şimdi, nesnel kavram ve öznel kavram arasındaki uyumun tek bir olanağı var. Bu şey gibi görünüyor dedik, çözüme olanaksız bir soru gibi görünüyor. Yanıtı pozitif olarak verilemeyecek bir soru gibi görünüyor ve Kant negatif yanıt veriyor. Yani Kant nesnel kavramı ve öznel kavramı koparıyor birbirinden. Yani benim bilincimde olan şeyle kendinde şey, benim bilincimdeki kavramla kendinde şey aynı değil ve dolayısıyla bir iletişim ve eşitlik olanaksız. Buna bir kere şeye dönersek, bilinçlerdeki türlülüğe dönersek, logos, o zaman bunun bir paralel tablosu şu, herkesin kafasında kişisel bir logos var. Logos da şey değil, homojen değil. Herkesin şey, kendi bilincinin biçimini almış, dolayısıyla bilinçlerde eşit olmadığına göre, bir olmadığına göre, dünyada ne kadar insan var olmuşsa o kadar logos var olmuş diyebiliriz. Bu aslında şey, kavram ve tasarım arasındaki ayrımı çözerek bunun yanıtını vereceğiz. Veriyoruz ve çok da aslında hiç kuşku götürmeyecek bir şekilde yanıt veriyoruz. Çünkü tasarımların türlülüğüne karşın kavramda tam bir yalınlık olduğu için hiçbir türlülük yok. Uzay kavramı ve genel olarak kavram öyle bir şey ki o kavramda kendisinden başka düşünülecek bir şey yok. Burada yanıtı bulmanız gerekir. Kesinlikle. Ve eğer bir kavram yalnızca kendisi ise realm dediğim zaman ya da space dediğim zaman ve başka bir şey demediğim zaman bir yabancı bile aynı şeyi düşünecek. Sadece sözcük değişiyor ve onun altındaki düşünce, arı düşünce aynı. Eğer bir kavramı, örneğin bir kavramını ya da one kavramını alıp onu ben tüm dışsal takıntılarından, tasarımsal, imgesel eklentilerinden kurtarıp arılaştırdığım zaman, arı bir yaptığım zaman onun şu ya da bu bilinçte benim bilincimde olduğundan daha farklı olduğunu, daha başka bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir İngiliz'in, bir Amerikalı'nın ya da bir Venüs'ünün ya da bir Sirius'ünün ya da bir her ne olursa olsun, evrenin herhangi bir yerindeki düşünen bir varlığın biri düşündüğü zaman ben benim düşündüğümden farklı bir şey düşünebilecek olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer o arılık ya da yalınlık içinde kendisinden başka hiçbir şey kapsamıyorsa, bu analitik moment ve diyalektiği gerektiren ya da şey bu diyalektiğin başlangıç noktası bu. Analiz. Analiz çözümleme demek. Bir şey analiz etmeye başladığınız zaman, ayrıştırdığınız zaman bileşenlerine, komponentlerine sonunda öyle bir noktaya geliyorsunuz ki orada daha fazla ayrıştırma olmuyor, olamıyor. Çünkü yalınlık. Yalın ayrıştırılabilir mi? Yalın. Gerçek anlamda yalın. Yani şey derseniz tuz, yalın tuz artık daha fazla ayrıştırılıyor. Çünkü tuzda sodyum klorür molekülleri var. Ondan bütün potasyum klorürleri, şunları bunları ayıklarsanız sonunda sodyum klorür kalır ve ona arı tuz der. Ya da yalın tuz dersiniz veya daha fazla ayrıştırmaz. Bu şey değil aslında, analiz değil. Analiz şeyde başlıyor. Sodyum klorürü molekülleri, molekülü atomlarını ayrıştırdığınız zaman kimyasal analiz başlıyor. Analiz kimyasal olabilir, yazınsal olabilir, kavramsal olabilir. Ama analizin kavramının kendisine bakarsak, analizin ulaşması gereken nokta yalın. Yalın. Rain ya da arı. Ve bu artık hiçbir katışı olmayan, hiçbir bileşeni olmayan, daha öte bölünemeyecek olan şey, atom gibi bir şey. Şimdi analiz buraya geldiği zaman örneğin bir Platon'un Parmenides'ini okursanız orada da buna benzer bir şey var, yöntem var. Yani o birden diyor her şeyi ayıklayalım, ayıklayalım, ayıklayalım. Sonunda bir kalsın. Ve o birin başka onu ister Sokrates düşünsün, ister Hegel düşünsün. Aynı şey. Bir. O zaman şeyi çözdük. Bilinçlerin heterojenliğini çözdük. Yani Thomas Kuhn'u da bu şekilde çürütmüş olduk. Çünkü Thomas Kuhn devim diyor ki devim Aristoteles tarafından şöyle anlaşılıyordu. Daha sonrakiler, modernler falan başka türlü anladılar. Daha sonra gelenler daha da başka türlü anlayacaklar. Burada Thomas Kuhn'un kastettiği şey devim tasarımı. Devrimin kendisi değil, devrimin kavramı değil. Çünkü devrimin kavramı arı kavram O sen. Onu ayı, yani bir şeyin başka bir şeyden ayrı olması için o şeyde olmayan, ötekinde olmayan bir şeyin olması gerekir. Ama bunlarda kendilerinden başka hiçbir şey yok diyoruz. Yani bir kavramı, benim düşündüğüm bir kavramı, senin düşündüğün bir kavramı yalın. Başka hiçbir şey takmıyoruz. Bir dendiği zaman herhangi bir nesneyi düşünmeyeceğiz. Yani şu kalem bir, bu tabii ki tek bir kalemden söz ediyor ama bir bu değil. Ama bakıyorsunuz çok eğitimli insanlar, yani akademik eğitim görmüş insanlar bile bir nedir dendiği zaman pekala bir nesneyi gösterebiliyor. Bu bir. Burada bile görmüyorsunuz değil mi? Bu biri biz yüklüyoruz. Kant'ın söylediği şey bu. Eğer bir kalem deneyimini ben ediniyorsam o bire buna yükleyen benim. Burada şey yok. Bir yok. Yani bir sayı olarak, bir nicelik olarak birden onun algılanması gibi bir şeyden söz etmiyoruz. Ya da çok içinden bir şey geçerli. Kavramların şimdi bunlar mantık biliminin mantık bilimine girdiğimiz zaman tasarımlarla değil, arı kavramlarla ilgiliyiz. O açıdan önemli. Yani mantık bilimine yapmanın koşulu bu. Eğer orada tasarımlarla girersek oraya kavram bağıntılarının dizgesel yapısına ne kurmaya orada tasarımlardan, yani tasarımları her şeyle bağlayabiliriz. Tasarımların bağıntısı dışsal. Tasarımlar bir psikolojik çağrışım yaptığınız zaman bir sözcük söylüyorsunuz. O sözcük başka bir şeyi anıştırabilir. Çağrıştırabilir. O başkasını ve böylece bir çağrışımlar zinciri olur. Bu mantıksal zincir değil. Bu şey. Çağrışım psikolojik bir şey. Ama mantık bilimi ise kavramların bağıntılarından oluşuyor ve kavramsal çağrışımlardan söz etmiyoruz. Diyalektik o analitik momentin devimini anlatan sözcük. Sözcük yani o bir sözcük ama ne anlattığı önemli. Analitik olarak bir şeyi elde ettiğimiz zaman, bir kavramı analizle yalınlaştırdığımız zaman, kendisinden başka hiçbir şeyi kapsamıyor dediğimiz duruma getirdiğimiz zaman orada kalıyoruz. Kalıyoruz çünkü o kavramdan dışarı nasıl çıkacağız? Çünkü bağıntı demek iki kavramın dışsal bir şeyle bağlanması demek değil. Kavramın kendi aralarındaki bir ilişki ve bağıntının şey olması gerekir. Bir kavramın onun dışında olan bir şeyle değil ama onun dışında olmayan, onun içinde olan bir şeyle. Ama kavramın içinde bir şey kalmadı diyoruz. Bir ya da varlık. Şimdi mantık biliminin ilk kavramına baktığınız zaman varlık. Varlık en yalın kavramdı diyor Hegel ve onda kendisinden başka hiçbir şey yok ve dolayısıyla hemen bir başlangıç ilerleme sorunu ortaya çıkıyor diyor. Yani varlıkla felsefeye başladığımız zaman kurgu felsefe diye gel mantık bilimine kuramsal felsefe çünkü doğa felsefesi ya da din felsefesi değil mantık bilimine şeyle başladığımız zaman varlıkla başladığımız zaman bu sadece kendisi olan bir kavram olduğu için ikinciye nasıl gideceğiz? Yani o durumda yokluk kavramı var. Varlıktan ona ilerleme yapılacak ama yokluk kavramı şeyse varlık kavramında olmayan bir şeyse, kapsanmayan bir şeyse analizle ben onu da soyutlayıp dışarı çıkardıysam o zaman nasıl ilerleyeceğiz? İkinciye. Bu bir şeyin kendine karşıtı olması ile anlatılmak istenen şey bu. Bir şey aynı zamanda kendine karşıtı da olmak zorunda. Ama bunu biz ezberle bilgiden çıkarıp kendimiz onun gerçeğini görmek zorundayız. Eğer öyle sadece dışsal olarak bir şeyi belleyip kullanmaya o zaman şey yapmış olmayacağız. O zaman akademik felsefe yapmış olacağız. Yani
bir şey karşısında
hem kendisi hem de karşıtı olmak zorunda ya da bir şeyin kendi karşıtıyla birliği dediğimiz şey. Onu o Hegel'le ilgili metinlerde göreceksiniz. Hegel'in kendisi de ya da başkaları da kullanacak. Biz de kullanıyoruz. Yani bir şey kendisidir. Bir birdir, varlık varlıktır. Kavram kavramdır. Ve böyle analitik bir yalıtılmışlık içinde kaldığımız zaman eğer onu her şeyden, bütün bağlantılarından koparıp tam bir dolaysızlık, ilişkisizlik elde ettiğimiz zaman ortaya çıkan soru şimdi ne olacak?
Yani şey gibi mi, hani,
bağlantıya nasıl geçecek?
Gece gündüz gibi, hani gündüz hiç olmasa gece diye bir şey olmaz. Hani evet. Karşıtıyla bir olması ancak
doğru
bir olduğunu gösterecek.
Ot, ama şimdi gece ve gündüz tasarım gibi aynen görünüyor. Yani sıcak ve soğuk falan bunlar tasarım dediğimiz, çünkü gece dediğimiz zaman karanlığı düşünüyoruz, işte güneş batmış, ertesi gün sabah olacak, yani güneş doğacak falan ve tabii ki gece karanlıktan gelecek ama ve bu yaşadığımız da bir şey aynı zamanda. Ama şeyi düşünürsek, varlığı düşünürsek, varlıktan nasıl karşısına geleceğiz? Ya da biri düşünürsek, birden karşısına nasıl geleceğiz? Yani ve kavramlar durumunda bir kavram nasıl davranıyor genel olarak? Onu çözmeye çalışacağız.
Yani gece gündüz kavram değil mi? Tasarım mı bunlar? Gece dediğimiz zaman hep biz aynı şeyi anlamıyor muyuz gene? Nesnel bir şey değil mi?
Nesnel bir şey, fakat gece gece, ara gece diye bir şey düşünebilirsek kavramda bir şey vardı. Tasarıma göre tasarımla karşılaştırdığımız zaman bir aralık yanı var kavramın. Yani eğer geceyi herhangi bir gece değil, İstanbul gecesi, Ankara gecesi, New York gecesi falan değil ama genel olarak gece diye düşünürsek belki o zaman bir gece kavramından söz etmemiz daha haklı olabilir ama o zaman o nedir?
Norveç'e ya da İsveç'e göre gece kavramı farklı değil mi mesela?
İşte o tasarım. Yani görgül geceler birbirlerinden farklı. Bir türler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Homo sapiens tür olarak
siyah beyaz çok güzel bir örnek değil mi? Nasıl? Siyah beyaz.
Evet.
Siyah tüm şeyi yutuyor. Tüm ışığı yutuyor.
Evet.
Siyah olabilmesi için. Beyaz da hepsini yansıtıyor.
Evet.
Ve aslında beyaz siyahı da kapsıyor.
O zaman
yani birbirinin karşıtı. Yani
nasıl kapsıyor? Orada o zor geliyor insanlara. Yani beyaz her şeyi yansıttığına göre, kendisinden başka hiçbir şey kapsamadığına göre siyah nasıl kapsıyor?
Siyah nasıl kapsıyor da şimdi ona nasıl cevap veriyorsunuz?
Kaplıyor.
Kaplıyor.
Kapsıyor.
Nasıl uçuyor?
Ona bir yanıt var, Hegel'de okuyoruz ama Hegel'in kendi yanıtı mı yoksa başka bir yanıt mı, başka bir yerden mi ödülmüş aldığını bilmiyoruz. Şimdi
siyah deyince hepimiz siyahı anlamıyor muyuz? Beyaz deyince de herkes beyazı anlıyor değil mi?
Orada,
yani bir
doğru
farklı şey yok.
Ama o
benim beyazım o, onun beyazı o.
Peki
diyebilir
siyah
miyiz?
Duyum değil mi?
Bir değil mi?
Duyum. Duyum. Sens. Yani kavram olmaktan çok o bir duyum. Bir siyah kavramından söz etmiyoruz.
Her
bir
zaman duyum diyebilir miyiz yani?
Duyu organıyla siyah.
Evet, renk.
Siyah ama bir şey mesela siyah cisim vardır.
Geliyor.
Bütün renkleri tutar. Yani o bir cisimdir.
Tamam. Ama cisimler yani zaten duyu ve düşünceyi düşündüğümüz zaman düşünce kavramlarla ilgili duyu algıları, beş duyumuz ise dışımızdaki fiziksellik, fiziksel dünya ile ilişki içine giriyor. Ve de bize en çok ilgilendirenler görme ve işitme duyuları. Yani duyum o anlamda bütün renkler, duyum. Algı, şimdi tenin görüngü bilimi, onu okumaya başlasak çok iyi olacak. Çünkü orada da şeyler var, bu duyu, algı, anlak vesaire, bu yetilerin de, yani insan yetilerinin de neler olduğu ve ne yaptıklarını da bilmemiz gerekiyor. Algı nedir? Algıyla duyu arasındaki ayrım nedir? Bunlar aynı şey değil. Bunlar önemli. Yani bunları hızlı okursak ve iyi kavrayarak okursak bütün öğrenme sürecimiz şey yapacak. Hem daha kaliteli olacak hem hızlı olacak.
Peki nasıl o zaman çıkacağız söylediğimiz
hangisi?
Hani bir şey kendisiyle vardır, karşıtıyla vardır. Evet. O zaman nasıl geçeceğiz karşıtı?
Evet, o problemi çöz, bu diyalektikle, yani o geçişi diyalektikle anlatıyorlar. Şimdi geçişin olmaması durumu analitik durum dedik ya da anlak dedi şey Hegel'in anlak bir kavramı başka her şeyden soyutlayıp onun alıvığı içinde yalınlığı, bağımsızlığı içinde düşünebilme yetisi. Yani anlak şeyi de yapabilir. Hani Kuzey Kutbu'nu Güney Kutbu'ndan yalıtıp Kuzey Kutbu'nu analitik olarak düşünebilir. Hepimiz onu yapabiliriz. Pozitifi negatiften ayırarak yalnızca pozitif üzerinde yoğunlaşabilir ve şu anda yapıyoruz. Ama biraz düşündüğümüz zaman, birazcık düşündüğümüz zaman biliyoruz ki Kuzey ancak Güney'le bağıntı içinde Kuzey olabilecek bir şey. Yani Kuzey kendi varlığını Güney'e borçlu. Güney'den ayrılamaz. Öyle eğer sentez dersek orada öyle bir sentez var ki o sentez şey gibi değil.
Kuvvet nasıl mesela? Karşıtını kuvvet. Kuvveti neyle karşılaşıyoruz?
Sizin her kavramı şunu sorabiliriz. Yani kavram karşılıklarla ilişkili. Öyle diyelim şu anda.
Ve, varlık yoklukla, madde neyle falan.
Evet. Onları her kavram durumunda inceleyeceğiz. Yani şimdi karşılık dendiği zaman şeyi düşünmemek gerekiyor. Bir de bu sorunun yarattığı bir zorluk var. Yani burada sanki her kavram özel bir karşıt çifti, karşıtıyla bir çift oluşturuyor gibi geliyor. O şey değil. Onun geçersiz olduğunu göreceğiz. Ama onu biraz daha ilerlediğimiz zaman göreceğiz. Yani o soru gerçekten şey. Daha iyi formüle edilmesi. Hem sorunun formüle edilmesi gerekir hem de yanıtın. Yani şimdi çünkü kavram böyle kendi başına durabilen bir şey değil aslında ve her zaman kavram bir bütünlük olduğu için zaten karşılıklı özel olarak kapsamak zorunda. O yüzden onun karşılık onun dışında duran bir şey değil aslında içinde duran bir şey. Ama dediğim gibi şu an daha şey gidelim, yalın olarak gidelim ve arı aydınlıktan arı karanlığa nasıl geçeceğiz? Çünkü analitik düşünme yetimiz, analiz edici, soyutlayıcı düşünme yetimiz karanlığı aydınlıktan ayrı olarak düşünebiliyor. Yani öyle bir aydınlık düşünüyor ki karanlıktan tamamen kurtulmuş ve yine de aydınlık ve kendi başına ya da kendi için var olabiliyor. Böyle bir şey onun aklında. Az önce şey dedim, Kuzey Kutbu'nun Güney Kutbu'ndan ayrı olarak düşünülmesi bir şey. Olanaklı bir şey. Yapıyoruz ama aslında orada anlayan hatasını ya da yetersizliğini görüyoruz. Çünkü orada hemen itiraz edebiliriz. Bu şey, bu yanlış bir düşünce diyebiliriz. Yani kuzeyden ayrı bir güney olamaz. Çünkü bunlar göreli terimler. Yani kuzey kutbuna güneyinden ayıramayız. Kestiğimiz zaman, böldüğümüz zaman onlar yine kuzey güney olarak bir araya geliyorlar.
Hiç tasarım yok mu Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu dediğimiz konuda?
O tasarım. Bölge tasarım olarak diyorsan ayrı bir. Tasarım. Ama ona Kuzey Kutbu ya da Güney Kutbu dememizin nedeni karşıtının varlığı. Eğer yarım kür olsaydı dünya ona gerçekten şey olsaydı altında Güney Kutbu olmasaydı ona Kuzey Kutbu dememiz için bir neden kalmazdı. Dünya bölünebilir. Çünkü dünya şey mıknatıs değil. Ama aslında dünya da manyetik bir yapı taşıdığı için dünyayı bölsek yine Kuzey Güney Kutupları oluşacak büyük olasılıkla. Şimdi orada bağlantı açık. Ve o yüzden Kuzey ve Güney birbirinden ayrılmıyor. Ama biz ayrı olarak düşünebiliyoruz ve bu yeteneğimiz anlak diyor Hegel. Kendi başına olamayanı kendi, örneğin güneş ve gezegenler bunlar birbirlerinden ayrı olarak var olabilirler mi? Güneş ve gezegen olarak yani fiziksel olarak değil kütle olarak var olurlar ama eğer biz bir gezegeni alıp güneşin dışına koyarsak ona gezegen diyemeyiz artık çünkü onun karakteri gezegen olma özelliği var Yani o da yatıyor. Geziyor yine şey gibi. Yukarı baktığınız zaman gezegenleri gezerken görüyorsunuz. Şey görmüyorsunuz. Duran yıldızlar gibi böyle gitmiyorlar. Tabii ki bu gözlem kaçıyor şeyden. İnsanların neredeyse %99'u böyle bir şey bilmiyor. Gezegen, planetin ne yaptığını falan. Hani neyse. Yani bunlar belirlenimlerini şeylere borçlar. Karşıt terimlere ya da başka terimlere borçlar. Ve o ilişki içinde kendileri oluyorlar. Dolayısıyla varlıklarını şey borçlar. Başkalarına borçlar. Şimdi kavram durumunda o zaman o ilerleme. Şimdi mantık biliminin başında bilim neyle başlamalıdır yazısı Hegel. Bu konuyla ilgili onu okursak neyi tartışmamız gerektiğini daha iyi görebiliriz. Şimdi burada belli durumlarda ilerleme çok kolay gibi görünüyor. Yani arı aydınlıktan karşısına geçiş nasıl oluyor? Ona arı aydınlık kavram değil, bir tasarım ama onu gerçekten adına uygun bir tasarım gibi düşünürsek, arı aydınlık olarak düşünürsek, yani hiçbir aydınlık olmayan, hiçbir noktası olmayan bir aydınlık olarak, arı aydınlık olarak düşünürsek, oradan hemen karanlığa geçeceğiz, arı karanlığa geçeceğiz. Çünkü arı aydınlık tam bir körlük durumu demek. Hiçbir şey göremezsiniz arı aydınlık. Ve görmenin kendisi aydınlığın ve karanlığın birliğini gerektiriyor. Yani ton ayrımını gerektiriyor. Arı aydınlık, arı karanlıktır. Bunu söyleyebiliyor musunuz? Çünkü arı aydınlıkta görmenin kendisi bile olanaksız. Eğer gerçekten homojen bir ışık altında kalsam ve gözüm ondan başka hiçbir şey algılamazsa hiçbir şey göremem. O yüzden belki de fiziksel olarak da ya da fizyolojik olarak bir anda böyle bir projektör geldiği zaman üzerimize, gözlerimize bir an kör oluyoruz. Yani bu elimsel olarak yaşadığımız bir şey. Çünkü orada şey var, belirlenim gerekiyor ve arı aydınlık durumunda arı olumluluk var, ışığın olumluluğu var. Ama o ışığın olumsuzluğuyla bir. Bu geçiş kolay. Yani bu varlık durumunda nasıl ilerlediğimizi Hegel'in sisteminde. Yani şimdi Hegel yöntemden söz ediyordu. Az önce yöntem konusuna girdik ve durduk bir yerde. Feyerabend'den falan söz ettik. Ve nesnel düşünceler, nesnel kavramlardan söz ettik. Hegel nesnel kavramları sisteme, dizgeye örgütlüyor. Ve bu örgütleme işini yöntem yoluyla yapıyor. Yani bu şey değil, mekanik bir işlem değil. Ama o kavramın nesnelliğini kabul ettiğimiz zaman kavramın kendini organize edişini de kabul etme, aynı düşünme düzeninde yapılabilecek bir şey. Yani o bağıntılar, kavramlar arasındaki bağıntılar rastlantısal değil, nesnel, başka türlü olamayacak anlamına geliyor bu nesnellik. Ve insan hususu kavramsal, özsel olarak insan hususu, hepimizin hususu aynı kavramsal yapının kendisini kapsıyor ya da o demek, başka bir anlamı yok. Yani us kavramsal dizge demek. Bunu bilmiyoruz. Ama bunu öğrenebiliyoruz. Bunu öğrenmenin yolu o kavramların nasıl davrandıklarını anlamaya çalışmak ve anlamak.
Us'un kavramsal dizge olduğuna nasıl vardık?
Us, şimdi bunun bunlar felsefe tarihinin işi. Yani Joe Doe'ya sorarsak, sokaktaki adama sorarsak bunu bilmez. Ama felsefe tarihinde bu yani şey algıdan ayrılıyor, duyudan ayrılıyor, işte anlaktan ayrılıyor, istençten ayrılıyor. Yani normal insan da bunları bilebilir az çok genel olarak. Ama bu kavramlarla ilgilendiğini yani doğa bilimleri de, genel olarak bilimler de kavramlarla ilgileniyor. Kavramlar fenomenlerle ilgili ya da olaylarla, olgularla ilgili oldukları için bilimlerde olgularla ilgili görünüyorlar. Ya ama bilim genel olarak düşünürsek kavramsal bir içerik taşıyor. Yani anatomi beyin olarak beyni nize ediyor. Şurada şu bir, şurada bu bireyin beyninin değil ama tüm bireylerin ya da her bireyin ya da evrensel bireyin hiçbir tikerliği olmayan genelde beynini nize ediyor. Bu bilimin özelliği bu. O demek değil ki bireysel beyinler incelenmiyor. O evrensel beyin aşağı yukarı ona karşılık düşme koşulu her beyni inceliyor ya da temsil ediyor. Yani anatomide biz nesnelerin, bedensel nesnelerin idealarıyla ilgileniyoruz, kavramlarıyla ilgileniyoruz. Kavram aynı zamanda kavramın nesnelliği ve öznelliği. Bu klasik felsefede kabul edilen bir şey. Yani bunun nasıl zamanımız iyi mi? Doldu.
Doldu.
O zaman yani neyle ilgili olduğumuzu şey yaptık. Aşağı yukarı gördük. Ve o kadar zor değil ama o kadar kolay da değil. O yüzden mantık bilimini ve Kant'ı okumamız şart. Onun dışında genel felsefe tarihi bilgimizi arttırmamız gerekiyor. Ve tabii ki sözcükleri, kavramları, etimolojik yanlarında falan, tarihsel yanlarında onlarda da bilgimizi arttıracağız.
Karşılıklı düşüncesi Zerdüşt dilinden beri var olan bir şey değil mi? Aslında Zerdüşt dilinde de bu karşıtların birliği,
aydınlık
karanlık ve bu karşıtların birliği vardı değil mi? Zamandan beri insan şeyine oturmuş bir kavram bu değil mi?
Ama bütün kavramlar var. Yani aydınlık ve karanlık ya da iyi ve kötü ya da
iyi yani ve iyi olmadan kötü olmaz, aydınlık olmadan karanlık olmaz. Yani o zamandan beri, yani birbirinden beri çıkmış olan bir şey.
Değerin buluşu değil ya da modern tarafı
buluşu değil. Özetlediği bir şey belki ama insanın değeri önceden fark ettiği bir şey. Nesne diyebiliriz.
Tabii.
Karşılıklı olmayan kavramlar da var.
Değil yani. Nesne de diyebiliriz.
Kavram kavram diyebilirsin.
Şimdi onlara
kavram diyebilirsin.
Kavram
diyebilirsin. Kavram
karşılık olmak kavram karanlık ve aydınlık bir yanda sen dersin.
Var, doğru.
İşte olmadığı zaman belirlenim olmayacak.
Ama yani, siyah kavram dediği varlığa kavram yani, diyor.
Belirlenim konusu. Spinoza
bir gözle
hani birden yaptı belirlenim
değişmeyen şey. Yani her tarafından değişmeyen bir şey.
Saltık da değişiyor.
Sodyum bir kavram mı?
Saltık kavram da şey.
Anlamadığımızda kavram. Evet. Yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, y